Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Son Kale programımızın bir başka bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Serdar Er Yılmaz ve bendeniz Üner Karabıyık, sizlere hayırlı güzel günler diliyoruz. Evet Serdar abi, Son Kale'nin 3. bölümündeyiz.
Evet.
Bir önceki bölümlerimizde LGBT propaganda ve dayatmasını konuşmuştuk. Bu dayatma meselesine devam edeceğiz ama bu arada da tabii dünyada çok üzücü gelişmeler yaşıyoruz.
Zor günlerden geçiyoruz.
Bölgemizde.
Evet, Filistin meselesi.
Ve bu meselenin bize bakan yönüne de birazcık bu programımızda değinelim istiyoruz.
Evet.
Her bizim şer bildiğimizde hayır var. Hayır evet. Bildiğimizde de şer var inancımızın gereği olarak. Ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Bizim anlatmaya çalıştığımız şeyi aslında şimdi tüm dünya çıplak gözlerle ve çok net bir şekilde görüyor. Biz ne diyorduk? Bir propaganda ve bir dayatma var diyorduk. Şimdi bu propaganda ve dayatma makinasının, mekanizmasının bu meselede nasıl çalıştığını tüm dünya net bir şekilde gördü.
Özellikle şu son bir haftadaki Filistin-İsrail savaşında ülke başkanlarının, siyasilerin nasıl rol aldığını, nasıl olaya girdiğini, Avrupa'daki kısıtlamalar, Filistin'le alakalı destek açıklaması yapan kişilerin yapılan müeyyideler vesaire bunları hepsini görmüş olduk.
Evet, Avrupa'da Filistin'in bayrağını, atkılarını taşımayı suç sayan bir noktaya
vardı. Geldik.
Dayatmanın geldiği noktanın artık zirvesi ve bu açıkçası hani bu LGBT propaganda ve dayatmasındaki mekanizmanın birebir aynısı.
Evet.
Aslında aynı merkezden de bunun yönetildiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki bakıyoruz tüm dünyada bütün gazeteler tek bir ağızdan tek bir anlatıyı dile getiriyor. Meseleyi hatta yalan yanlış haberleri,
evet.
Sonradan yalan olduğu ortaya çıkan şeyleri çok pervasızca yayıyorlar ve bir kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bunu zan endüstrisi diye tarifliyorduk.
Evet.
Bu zan endüstrisi tarifimizden hareketle diyorduk ki bir zanlı hakim kılmaya çalışıyorlar. Bununla da bir bilinç inşa etmeye çalışıyorlar. Yaşadığımız olaylara baktığımız zaman orada olan şeyi sadece o gün başlamış bir olay gibi anlatıyorlar. Tarihsel bağlamından kopartıyorlar.
Aynen.
O bölgeye siz benden daha çok gittiniz.
Estağfurullah.
Oralara daha vakıfsınız. O yüzden oradaki yaşananları bir de sizden dinlesek.
Aslında şöyle Üner abi, yani birçok kişi artık medyada sıkıya takip eden olayları hem sosyal medya tarafında, dijital medya tarafında daha da geniş itibariyle kişiler meselenin farkındalar. Şimdi bugün sadece BBC ya da CNN gibi kanalları izliyor olsanız aslında o propagandanın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Ve oradan sonra diğer farklı kanallarla, yani daha böyle meseleye duyarlı bakan kanallarla izlediğinizde, kanallar üzerinden izlediğinizde de farklı bir açıklamalar görüyorsunuz. O zaman sizin az önce bahsettiğiniz zan endüstrisinin nasıl çalıştığını yani müşahede etmiş oluyorsunuz. Burada birazcık o Filistin meselesinin bu çatışmaların başlangıcını, oradaki yaşananları her iki tarafın da nasıl ele aldığını, anlattığını görüyorsunuz. Yani burada tarihi sürecini bir ele almak lazım. Bu kısmı bir ele almak lazım. Sonra da bu zan endüstrisi dediğimiz medyanın bunu nasıl yorumladığını bir değerlendirmek lazım. Aslında bunun için çok da böyle derinlemesine oranın tarihini, Mezopotamya'yı ve özellikle o bölgeyi, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye ve o toprakların olduğu ya bölgedeki tarihi şeyi çok da bilmenize gerek yok. Çünkü bizim gibi Müslüman olan, duyarlı olan insanların her birinin zaten gündeminde olan hadiseler bunlar.
Evet.
Ama işte biliyorsunuz bir tankın üzerine bir adam çıktı. Tam da canlı yayın çekim yapılırken İsrail bayrağını açtı. Kimilerine göre Dürzi bayrağı, kimilerine göre LGBT bayrağının birleşmiş halini orada sergiledi. Çok da aslında onun da hangi bayrak olduğuyla da ilgili çok önemli değil ama birileri buradan bir mesaj veriyor. Yani sizin savaş anında düşünebileceğiniz şeyler ya nedir? İşte acaba bunun hukuki durumu nedir? Oradaki insanlık dramı nedir? Orada acaba ya hakikaten bir soykırım mı var? Bunu yapanlar bunu ne için yapıyor? Bunu hangi sahikle yapıyor? Buna karşı çıkan, bunu destekleyen ya ülkeler, İsrail'i destekleyen ülkeler bunu hangi sahikle destekliyor? Tüm dünya bunu izliyor ve burada bir şey var. Yani bunu desteklerken insanların olacağı bir rezillik var, durum var. Siz tam bunları konuşurken birileri hala kendi propagandasını yapabiliyor. Tam da işin bu noktasında sizin söylediğiniz gibi zan endüstrisi çok güzel çalışıyor. Haklıyı haksız, doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteriyor. Yani öyle bir ahir zamanda yaşıyoruz ki bildiğim kadarıyla böyle bir hadis de var. Doğruların, algıların olgulardan, bizim günümüzde tabiriyle algıların olgulardan daha muteber olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani burada da eğer sağlam kaynaklardan bunu teyit etmezseniz ve araştırmazsanız siz de o arada sürüklenip gidiyorsunuz. Bu arada Filistin tarihini anlatan kısa filmler de var Öner abi. Birileri çıkıyor. Bu sorunun kaynağı nedir diyor. Bir bakıyorsunuz mitolojideki mit var ya. Yani uydurulmuş hikayeler anlatılıyor. Yok evini satan, toprağını satan Filistinli hikayesinden. Yok işte oradaki Filistin ya duyarlılığını, manevi duyarlılığını yaşamayan Müslüman insanlardan falan ya bahsediliyor. Ya insanlar ölüyor. Yani orada canını veriyor.
Çocuklar ölüyor.
Kadınlar ölüyor. Bunu şu anda bu düzlemde bunu nasıl tartışabiliyor insanlar? Ben bunu anlamakta hakikaten güçlükle çekiyorum. Ne zaman kendi başımıza gelse belki de o zaman
Kendisinin başına gelmeyince çok dert etmeyecek. Bu bireyselleşmeye vurgu yapıyoruz ya. Bireyselleşmenin bizi getirdiği nokta bu. Yani kendi başına gelmedikçe o bir problem olmuyor. Çünkü diğer insanlarla ünsiyeti kalmadığı için, zayıfladığı için diyelim. Ancak bizzat kendi başına geldiği zaman bir problem. Problem onun dışında diğer gamlık denen şeyi kaybetme yolunda ilerliyor toplumun bir kesimi. Bu bizim için bir yara. Evet. Bu yarayı da sarmamız lazım. Biz bu süreçte bunu gördük. Aslında tüm dünya medyasında görünenlerden daha şiddetlilerini belki ülkemizde gördük.
Evet.
Yani biz ne zaman bu kadar uzaklaştık kimliğimizden, tarihimize ne zaman bu kadar yabancılaştık diye düşünmemize inşallah vesile olur. Ve bu konudaki eksiğimizi, noksanımızı ve hatalarımızı tamamdır, gidermemize vesile i̇nşallah. Olur. Çünkü birinin paylaştığı bir tweet soru soruyormuş gibi veya bir böyle zihni bulandırıcı yorumlar sonra gençlerin zihin dünyasında bambaşka şeylere sebep oluyor. Evet. Bunlardan sorumlu olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi işin tabii bir de şey boyutu var. Bakıyorsunuz Filistin, İsrail meselesinde yani bizim için bu konunun tarihsel bağlamı ortada.
Evet.
Filistin'in nasıl Osmanlı'dan koparıldığı, sonra oranın nasıl işgal altına alındığı ortada. Ama bir de demografi savaşı yürüyor.
Evet.
Yani İsrail orada yapay bir şekilde bir nüfus inşa etmeye çalışıyor ve oranın kadim nüfusunu, kadim toplumunu o topraklardan uzaklaştırmaya çalışıyor. Tam burada benim dikkatimi çeken çok asil bir duruş var. Filistinli annelerin duruşu.
Evet.
İşte sosyal medyada görüyoruz. Diyor ki Filistinli anne 6 çocuk doğuracağım. İkisini şehit vereceğim.
Evet.
İkisi eve ekmek getirecek. İkisi de okuyacak ve bu topluma faydalı fertler olarak yetişecek. Bir annenin işte Alev Alatlı hocanın bir paylaşımı vardı. Bir annenin duruşu işte demografi meselesini de özetleyen mesele.
Evet. Bir aslında demografik
anekdot.
Güç bizim burada
ne demek olduğunu burada anlıyoruz.
Demografik gücün neden önemli olduğunu biz bu LGBT propagandasında da bunu işledik hatırlarsanız.
Toplumları, devletleri zayıflatmaya dönük bir hareket olduğunu.
Evliliklerin azalması, boşanmaların artması bir de bu propaganda faaliyetleri vesilesiyle insanların evlilikten uzaklaşması, bir cinsel kimlik karmaşası yaşaması derken nüfusların düşüyor olması bugün Almanya örneğini verdiniz işte 2,5 milyon insanı ben alabilirim diyor. Üstelik Almanca bilmesini de aramıyor. Neden? Hı hı. Çünkü o güç onda eksik ve o eksikliği bir şekilde tamamlamaya çalışıyor. Bunu biz bugüne kadar LGBT meselesini konuştuğumuz her konuda bunun soft tarafını anlatmıştık. Yani insani yöntemlerle işte gıdaya, ilaçlara bir taraftan da medya üzerinden insanların zihinlerinin ifsad edilmesi, evlilikten uzaklaştırılması, cinsel kimliklerinden, bedeninden soğuması derken demografik gücümüz zayıflıyor. eğer biz bir ülke isek bu bir milli güvenlik meselesidir. Çünkü evet, demografik güç çok önemlidir diye vurgu yapıyorduk. Şimdi burada Filistin-İsrail Savaşı'nda artık bunun direkt, yani sıcak halini, sıcak gelişmesini, direkt insanların öldürülmesi, ülkesini terk eden insanların geri ülkesine alınmaması gibi birçok unsur var. Direkt o demografik evet, gücün şeyini yansıtmış oluyor.
Bizim zaman zaman önemini toplantılarda değindiğimiz bir şey var, onu paylaşalım. Rockefeller'a yakın bilim adamı küresel nüfus 1 milyara düşürülmeli demiş.
Evet.
Bu bir gazete haberinden okuyorum bunu. 19 Ağustos 2022 tarihli. Rockefeller ailesinin en yaşlı üyesi olan 2017 tarihinde hayatını kaybeden David Rockefeller'a yakınlığı ile bilinen bilim adamı Dennis Meadows'tan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Refah seviyesine ulaşmanın yollarından bahseden Meadows, yüksek refah seviyesine ulaşmak için barışçıl yollarla dünya nüfusu 1 milyara kadar düşürülmeli dedi diyor gazete haberi. Şimdi bu barışçıl yollar dediğimiz kısım, ama işin şimdi savaş
kısmı.
Hatta kural tanımayan bir soykırım ve vahşet halini yaşıyoruz.
Evet.
Yani azgın bir topluluk, gözü dönmüş bir topluluk. Hiçbir kural tanımayacağız diyorlar. Hiçbir kuralımız yok diyorlar ve bunu açıkça, yani işte en yetkili ağızlarından savunma bakanları, başbakanları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Ben bunu
söylerken de hiç çekinmeden söylüyorlar.
Hiç çekinmeden söylüyorlar. Neye güvenerek yapıyorlar bunu? İşte o zan endüstrisine.
Evet.
Biz ne yaparsak yapalım bize soykırım yapıyor diyemezler, çünkü zan endüstrisi bizim elimizde.
Evet.
Algıları biz yönetiriz. Bir şeyin nasıl algılanacağına biz karar veririz.
Kavramları
bunu
biz
manipüle
üretiriz.
Ederiz.
Antiseminist.
Bunun kibriyle hareket ediyorlar ama elhamdülillah evet, dünyanın çok çeşitli yerlerinden çok farklı sesler yükseliyor.
Evet.
Zira bunlar ne kadar güçlü olduklarının iddiasında olurlarsa olsunlar, mülkün de bir sahibi var.
Evet, onun da bir hesabı
onun
var.
Onun da bir hesabı var. Ve insanların kalplerine indirdiği zaman da onun önünde durabilecek hiçbir güç yok.
Yok.
Bunu nerede gördük? Londra'da işte geçtiğimiz günlerde yapılan gösterilerde gördük.
Fransa'da bile bunun gösterisi yapılması yasaklanmasına rağmen
evet,
orada yüz binlerce insan toplandı.
Batı ülkelerinin parlamentolarında, Batı dillerinde itirazlar yükseliyor.
Evet.
Bizim daha önceden tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar çok ilginç çıkışlar yapıyor. Dolayısıyla bu noktada bizim duruşumuzu muhafaza etmemiz, bu zan endüstrisinin üretmeye çalıştığı zanla hiçbir şekilde itibar etmememiz ve bu noktada hakikate sarılmamız gerekiyor. Özellikle evet, genç kardeşlerimizi şu noktada dikkatlerini çekmek istiyorum ben müsaadenizle. Bu zan endüstrisi dediğimiz yapı nedir? Bunu biraz bir açalım.
Evet, ve nasıl çalışıyor?
Evet abi. Bilinç inşa unsurlarından oluşuyor. Bunlar bir bilinç inşa etmeye çalışıyorlar. Ama neyin bilinci bu? Bu gerçek olan, hakikat olan değil de zanna dayalı bir bilinç. İşte bugünkü çağda hız odaklı, bireysel tatmin odaklı bir dünya algısı üzerine. Bunun unsurları neler? İşte enstitüler, think tankler, kurumlar. Bunlar sözde saygınlık devşirdikleri bu saygınlık üzerinden de kurdukları cümlelerin itibar görmesini sağlamaya çalışan yapılar. Gazeteler, televizyon kanalları, internet siteleri, özellikle influencerlar. Yani sosyal medyada, YouTube'da, çeşitli platformlarda karşımıza çıkan çok takipçisi olan hesaplar. Ödül teşvik organizasyonları. Özellikle siparişle yazdırılmış kitaplar, makaleler, işte çeşitli programlar kapsamında finanse edilerek yapılan bilimsel araştırmalar.
Onlar da sipariş usulü yapılan.
Sipariş usulü yapılan şeyler bunlar, ama o sipariş usulü biraz da
yaptırdığı
takdimini çok daha janjanlı yapıyorlar modern doğru, tabirle.
Doğru.
İşte sanatçılar, spor insanları, medya kuruluşları, bunlar bu zan endüstrisinin unsurları.
Ama Öner abi dikkat edersek zan endüstrisinde sadece bir alanda bir çalışma yapılmıyor. Yani topyekun bir mücadele var. Yani bir tarafta evet, dijital platformlarda ve sosyal medyada bir mesajı vermeye çalışırken, ürettikleri kavramı insanlara bunu enjekte etmeye çalışırken, diğer tarafta iş dünyasında çalışıyor. Diğer tarafta akademiyada çalışıyor. Diğer tarafta ya bakıyorsunuz uluslararası kuruluşlar da çalışıyor. Yani bunların hepsi bir arada geldiğinde insan, bunlara maruz kalan bir insan ya diyor ki bu hakikat olsa gerek. Çünkü herkes bunu dile getiriyor.
Evet.
Bilim insanı da bunu söylüyor. İş adamı da yaptığı bir çalışmayı buna isnat ediyor. Diğer tarafta ya bir bakıyoruz kahraman diye gördüğümüz insanlar da filmlerde kahraman diye gördüğümüz insanlar da bunu savunuyor. Evet. Yani verilen mesajlar topyekün her alandan,
her yani yerden aynı mesaj boyutlu, gelmeye
beş boyutlu,
başlayınca,
6 boyutlu gelmeye başlayınca ha bu herhalde doğru olsa gerek diye düşünüyor. Belki burada dünya vatandaşı olmak gibi bir kavram var. O çok kullanılıyor. Gençler de bunu biraz duyuyorlar ya sağdan soldan. Çok meşhur bir sanatçı çıkıyor. Diyor ki ben çocuğumu dünya vatandaşı yetiştireceğim. Aslında bu söz şöyle ilk duyduğunuzda size çok itici gelmiyor. Yani ne demek? İnsan olan, dünyayı seven, kimseye, biyosfere, dünyaya zarar vermeyen, hayvanlara, bitkilere saygılı bir kişilik gibi, bir karakter gibi algılıyorsunuz. Ama aslında onun arkasında sizin milliyetçilik, devletçilik duygularınızı, vatan duygunuzu tamamen bir tarafa atmış. Ben nerede olursa yaşarım. Önemli olan benim bireysel hayatım. Benim için Türkiye ya da Japonya ya da İngiltere'de ya da farklı bir yerde olmanın bir ehemmiyeti yok. Ama bunu neyle veriyor? Sizin az önce buyurduğunuz zan endüstrisinin çalışmasıyla veriyor. Az önce Filistin meselesinde de bireysel hayata kendini öyle kaptırmış insanlar var ki, gençlerimiz var ki, onlara bunu anlattığında ya Filistin meselesinden bize ne diyebiliyor yani. Ve birileri, bir siyasetçi çıkıyor, bunlar Arapların meselesidir diyor Öner abi. Tam zan endüstrisinin çalışma alanına giren
konulardan biri. Bu endüstrinin özelliği şu, latif. Letafetle yapıyor bunu. Yumuşakça,
evet, yumuşakça yapıyor.
Nafiz nüfuz ediyor.
Nüfuz ediyor.
Yani doğru. Sizin zihninizin bütün koridorlarına nüfuz ediyor. Ve en önemlisi manipülatif. Sonrasında da sizi manipüle ediyor. Evet. Şimdi bakın bu manipülasyonu ortaya koyabileceğimiz çok somut bir örnek var. Bunu işte BBC'de yayına katılan Filistin temsilcisinin cümleleri çok net ortaya koydu. İnternette bulabilir dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz o videoları. İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu diyor ki bu saldırıları, yani Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıları kastederek lanetliyor musunuz diyor. Filistin temsilcisi de diyor ki siz buraya çağırdığınız Ukrayna Büyükelçisi'nin Ukrayna'yı savunan güçlerinin yaptığı saldırıları lanetlemesini istiyor musunuz? Bizim ülkemiz işgal altında. Ukrayna da işgal altında. Biz ülkemizi savunuyoruz. Ukrayna da ülkesini savunuyor.
Evet. Ama ortada bir çift standart var. Ona gelince o
sorular sormuyor. Ona gelince bu soruları sormuyorsunuz. Ama bize gelince bu soruları soruyorsunuz.
Başı kesilen çocuklar konusunda da biliyorsunuz. Evet. Bir tezvirat ya, üretildi.
Amerikan
ama aslı yok.
Başkanı bununla ilgili pozisyon aldı.
Konuşma
sonra
yaptı, rezil oldu.
Beyaz Saray yetkilileri dedi ki böyle bir şey yok.
Evet.
Yani dolayısıyla bu noktada gençlerimizin, özellikle gençlerimizin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Zira bu zan endüstrisinin hedefinde, odağında onlar var.
Evet.
Buradan gelen şeylere bir şüpheyle yaklaşmaları.
Aslında o işlerinde
ve işin
var.
Hakikatini.
Öner abi, gençlerin, şu anki gençlerin ortak
sorgulayıcı
özelliği.
Bir
evet,
tarafları
sorgulayıcı
var.
Bir tarafları var. Nasıl ve bazı konuları kıymetli sorguluyorsunuz.
Evet.
Bu konu burada da gerek bu sıcak ya savaşta, gerekse sosyal medya, dijital platformlar ve diğer alanlardaki savları da biraz sorgulamalarını istiyoruz. Yani bunları direkt duyduğunuzda acaba, Anadolu tabiriyle bir kaş havada dinlemek derler bizde. Acaba bunlar ne kadar doğru söyleniyor ama hakikati var mı diye araştırmaları
lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Çok itibar ettiğimiz, yani ana akım medyayı güvenilir bulmadığımız için Türkiye'de, sosyal medyaya yöneldi gençler. Yani doğru olanı orada buluruz dediler. Bu süreçte ne oldu? Filistin paylaşımları yapan hesaplar susturuldu.
Eyvallah. İşte dayatma
tek
burada.
Tek taraflı bir...
Tıpkı LGBT artıların haklarıyla ilgili olduğunda ön plana çıkarılıp ona mugayir bir şey söylediğinizde görünmez kıldığı gibi bu sefer de aynı şeyi İsrail ve Filistin için yaptılar.
İlginç bir benzerlik var. O tarafa da, yani LGBT tarafında da bir şey konuştuğunuzda nefret söylemi deyip susturuluyorsunuz. Bu tarafta da.
İsrail'de de.
Halbuki İsrail bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler Yahudilere ne yaptıysa bugün Filistinlilere onu yapıyor.
Evet.
Bunun lamicimi yok.
Yani ama yine
bunu görmemiz gerekiyor.
Eskiden gördükleri güya soykırımlarla alakalı konuları ön plana çıkararak ama biz zamanında bunları yaşadık. Evet. Bize kimse destek vermedi. Şimdi yurt sahibi olmaya çalışıyoruz gibi böyle kendilerini masum gösteren bir kılıfa büründürmeye çalışıyorlar. Maalesef bunu da dillendiren gençlerimiz var. Konuşurken ama onlar da böyle bir sıkıntı yaşamışlar ya diyorlar. İşte onun da hakikatini aslında araştırarak bulabilirler. Daha da önemlisi şu anda günümüzde artık bir zulmün olduğu aşikar. Artık bu dijital hayatın bir de böyle bir artısı da var. Siz her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki araştırın. Yeter ki bunu sorgulayın. Gençlerimize bunu söylemek lazım İnan abi.
İsterseniz şöyle kapatalım programı.
Buyurun.
Genç kızlarımızdan bir şey, kendilerine bir soru sormalarını isteyelim. Genç erkeklerimiz de bunu kendi zaviyelerinden kendilerine sorsunlar. O Filistinli annenin duruşunu sergileyecek noktada mıyız? Yani 6 çocuk doğurmalıyım. İkisi bu vatanı savunurken şehit olacak. İkisi evin geçimini sağlayacak. İkisi de kendini ilme adayacak. Biz bu noktada mıyız yoksa biz neredeyiz?
Evet.
Hem anne olarak hem baba olarak bu noktada durabilmek bu ülkenin, insanlığın, Müslümanların kazanması demek.
Genç
i̇şte buraya ne kadar yaklaşabilirsek.
Abi, genç erkekleri de orada bir genç kardeşimizin bir videosu var. Çok da izlendi. O da evet. Diyor ki biz korkmuyoruz. Hatta kendimiz için de üzülmüyoruz. Biz diyor şehit olduğumuzda zaten ahirete inanıyoruz. Şehit olduğumuzda biz kurtulacağız. Asıl biz size üzülüyoruz diyor. Çünkü ey İslam dünyası siz buradaki bu soykırımı göre göre nasıl olur da evinizde rahatça oturursunuz. Bununla ilgili bir şey yapmazsınız. Asıl biz size üzülüyoruz diyor. Ben o sözünden çok etkilenmiştim. Bununla alakalı da birkaç makale var yazılmış. Hı hı. Genç erkek kardeşlerimize de bunu soralım. Acaba biz böyle bir durumda olsaydık o gencin o sergilediği o duruşu yapabilir miydik? Bunu bir kendimize soralım yani.
Eyvallah. Evvela kendimize sonra genç kardeşlerimize.
Bize sorgulayalım. Eyvallah.
Evet. Sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sizleri saygıyla, hürmetle tekrar selamlıyoruz. Bu programımızda işin demografik boyutunu Filistin-İsrail bağlamında, yaşananlar bağlamında, Filistin'de yaşanan soykırım bağlamında ele almaya çalıştık. İsrail'in demografik olarak kendisini tahkim etmek üzere uyguladığı insanlık dışı politikaları değindik. Ve Filistinlilerin buradaki asil duruşunu dikkatinize sunmaya ve biz de oradan ibretler almaya çalıştık. Tekrar bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümlerde konuyla ilgili konuklarımız ve başlıklarımızla tekrar huzurunuzda olacağız. Selamlar, hürmetler efendim.